Ayrım 24, sayfa 210. Aracı Peter King'ti. Tom Wright anlatıyordu. Özellikle son 10 yıla bakarsak, Sinn Féin Partisi yetkililerinin Amerikan elitiyle bağlantılar kurduğunu görürüz. Onların Amerika'nın Cumhuriyetçi kanadıyla da diğerleriyle de yakın ilişkileri vardır. Mesela Amerikan Kongresi'nden Peter King, Kuzey İrlanda Amerika ilişkilerinin ortasındadır. Peter King, Küba'daki faaliyetlerde, Amerika'nın Latin Amerika'daki karışık işlerinde yer almış Amerikalı bir politikacıdır. İşte böyle bir adam, Sinn Féin'in Beyaz Saray'la ilişkilerinde aracı olmuştur. İRA'ya çizilen politik yolu denetlemiş ve onların faaliyetlerine destek vermiş, İRA'yı yörüngede tutmuştur. Ağır ağır ve her cümlenin sonunda durarak konuşuyordu. Bugün amaçlanan şey, Kuzey İrlanda problemini kullanarak bölgeyi şekillendirmektir. Güney İrlanda, İngiltere ve Amerikan hükümetlerinin ortak amacı, Kuzey İrlanda'yı Güney'e benzetmektir. Dahası Irak'ta kurulmaya çalışılan parçalı yönetim modeli, özel bölgelerin kurulması, Kuzey İrlanda'ya model olarak önerilmektedir. Barış görüşmelerinin esas amacı budur. Amerikan Kongresi'nden Peter King ve diğerleri, iki İrlanda'nın birleşmesi için referandumlardan seçimlere uzanan bir yol haritası çizmişlerdi. Amaç, süper gücün Avrupa'nın en batı ucunda var olmasıydı. Avrupa'nın denetimi İrlanda üzerinden gerçekleşebilirdi. Gerek silah sanayi, gerekse diğer çok uluslular İrlanda'ya yerleşti. 90'lı yılların sonundan itibaren Clinton ve Blair yeni bir strateji geliştirdi. Bu stratejinin adı birçok benzeri gibi barış süreciydi. Kolunun genç yüzünde asırlık bir yorgunluk vardı. Barış süreci sözünden ne anladığını sordum. Yine yavaşça güldü. Öncelikle ben iki kelimeyi ayrı ayrı ele alıyorum, dedi. Tabii ki barıştan yanayım. Barış halkın genel talebi. Yıllardır süren cinayetler, katliamlar, bombalamalar. Burada yaşayan herkes bir çözüm için dua ediyor. Oysa şimdi bir anda birileri çıkıp Amerika'yı barış meleği ilan ediyor. Kalıcı barış ancak halkın isteğiyle gelir. Dışarıdan müdahaleyle kalıcı sonuçlar elde edilmez. Halk şimdiki barış sürecini o yüzden şüpheyle karşılıyor. Amerika'nın aniden başlayan barış çabaları, bir takım tarafların zorla bir araya getirilmesi, bence sahnelenen bir oyunu andırıyor. Holy Cross Kilisesi. Holy Cross, 60'lı yıllardan itibaren çok acı olaylara sahne olmuş, Belfast'ın Katolik mahallesinde bir kilise. Burada kilise ile siyaseti birbirinden ayırmak mümkün değil. Peder Aidan Troy da siyasetin içinden geliyor. Amerika'nın yönlendirdiği barış sürecine sonuna kadar inanıyor. Cornbrice'dan çok daha umutlu görünüyor. Birçok Katolik siyasi gibi barışın Atlantik ötesinden geldiğine inanıyor. Bence barış süreci buradaki siyasi partiler sayesinde başlamadı. Bu konuda biz eski Amerikan Başkanı Bill Clinton'a çok şey borçluyuz. O barış için çok şey yaptı. Buraya George Mitchell adında çok sabırlı bir adam gönderdi. Koordinatör George Mitchell buradaki partilerle masaya oturdu ve aylar sonra düşman gruplar arasında küçük küçük köprüler kurulmaya başlandı. İşte İRA dağdan böyle indirilmişti. Clinton İrlanda'ya Atlantik ötesinden bir koordinatör atamış, terörden siyasete uzanan bir yol çizmişti. İyi de burada terörü yaratanlar kimdi? Bölge hangi emperyal güçler nedeniyle birbirine girmişti? Hangi silah baronların marifetiyle kan davası yıllar yılı süre gelmişti? Kolme sormuştum. Kol, Katolik Protestan çatışması aslında yapay bir çatışma değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Din tüm sorunların üzerine örttü değil mi? Tabii ki bu meselenin emperyalizmle bağlantılı uzun bir geçmişi var. Mezhep çatışması özellikle şu son 30 yılda İngiliz hükümeti ve diğerleri tarafından beslenmiş ve desteklenmiştir. İngiliz hükümetinin yaptığı en korkunç şeylerden biri halkın bir bölümünü silahlandırmasıdır. Hükümet protestan örgütlerini silahlandırmıştır. İngilizler yüzyıllardır Kuzey İrlanda siyasetini Katolik protestan ayrımı üzerine kurmuşlardır. Böl ve yönet. Aslında İngiliz politikaları yüzlerce yıldır pek değişmemişti. Dün ve bugün Orta Doğu'da 17. yüzyılda İrlanda topraklarında denenmişti. 1600'lerde İrlandalı Katoliklerin arasına yerleştirilen İskoç ve İngiliz Protestanlar kısa zamanda bölgenin denetimini ele geçirdiler. Çıkarılan yasalarla Katoliklerin elinden alınan topraklar Protestan azınlığın eline geçecekti. Protestanlar ülkenin %10'unu oluşturuyordu. Bu Filistin topraklarında ilk Yahudi nüfusun oranıyla aynıydı. Tıpkı Filistin örneğinde olduğu gibi zamanla tüm tarım arazileri ve siyasal iktidar yeni gelen protestanların olacaktı. Yunanlı çiftçiler toprak kiralarını ödeyemez hale gelecek, mülkiyet hızla el değiştirecekti. Kıtlıklar ve dayanılmaz yoksulluk Katolikleri Amerika'ya ve İngiltere'ye göçe zorlayacaktı. Kalanlar zorlu bir mücadeleye girdiler. İrlandalı Katolikler Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmak istiyor, Protestanlar ise kraliyete sadakat yemin ediyorlardı. Katolikler 1916'da bir Paskalya günü ayaklandılar. Yüzyıllardır ezilenler sokakları doldurdu. Yeter sesleri caddelerde yankılandı. Ayaklananlar İngiliz güvenlik güçleri tarafından tutuklanacak, işkence görecek ve öldürüleceklerdi. Milliyetçi hareket katlanarak çoğaldı. 1919'da İrlanda Meclisi kurulacak ve İrlanda Cumhuriyet Ordusu doğacaktı. Tarih profesörü Paul Bowles her iki toplumun hissiyatını şöyle değerlendiriyordu. Problem İrlanda'nın bir üs olarak kullandığı yıllarda buraya yerleştirilen Protestanlardır. İngiltere'nin İrlanda'ya her zaman problemi olmuştur çünkü. İngiltere'nin düşmanları İrlanda'yı yüzyıllarca İngiltere'ye arka kapıdan saldırmak için kullandı. Burada yaşayan iki toplum buraya her zaman iki farklı açıdan bakmıştır. Protestanlar için bu topraklar ekonomik büyüme ve zenginleşme demektir. Katolikler için ise ikinci sınıf vatandaşlık, toprak kaybı ve ulusal kimliği kaybetmek anlamına gelir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ardından yorgun İngiliz hükümeti İrlanda'yı ikiye ayırmıştı. Hükümet başı çıkamadığı için güneyde bir cumhuriyet kurulmasına izin vermiş, Kuzey İrlanda ise Büyük Britanya sınırları içinde kalmıştı. Nazi Partisi'nden destek. Belfast'ta Protestanların kalesi sayılan ve son 30 yılda defalarca bombalanmış olan Europe Oteli'nde yılların gazetecisi Alf'i dinliyordum. Kuzey İrlanda'nın durumunu mutsuz bir evliliğe benzetiyordu. İrlanda'nın problemi değişik kültürden ve geçmişten gelen insanların beraber yaşamaya çalışması gibi. Bu 300 yıl veya daha fazla zamandır sürüyor. İngiltere uzun bir süre önce İrlanda'yı işgal etti. Güneydeki İrlandalılar bağımsızlıklarına kavuştular ama kuzey hala İngiltere'nin bir parçası. Şöyle düşünün, bu mutsuz bir evlilik ve ebeveynler bu mutsuz evliliği zorla ayakta tutmaya çalışıyor. Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında son sınır 1925'te çizildi. Artık iki İrlanda vardı. Kuzey İrlanda uzun yıllar öylesine çaresizdi ki İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA, düşmanımın düşmanı dosttur düşüncesiyle Alman Nazi Partisi'nden bile medet ummuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda IRA İngilizlere karşı Nazi Almanya'sına işbirliği teklif ediyordu. Avrupa'yı ezip geçen İkinci Dünya Savaşı'nın galibi aslında Amerika'ydı. Güç dengeleri İrlanda'nın yönünü de Atlantik'e çevirmekte gecikmeyecekti. Kuzeyde azınlık kalan Katolikler, Büyük Britanya'ya sadakatle bağlı Protestanlar ve onları yönlendiren örgütler, istihbaratlar yıllar sürecek kanlı bir yolda yürüyeceklerdi. Kuzeyin Katolikleri ve Protestanları ayrı mahallelerde, ayrı kiliselerde apayrı bir hayat tarzı sürdüler ve binlerce ölü verdiler. Küçücük bir alanda birbirine değmeden iki toplum halinde yaşadılar. Sivil Haklar Hareketi. 1968'de tüm dünyayı saran gençlik hareketleri İrlanda'da insan hakları mücadelesini ve yeni grupları ortaya çıkardı. Sosyal Demokrat Hareket böyle olmuştu. Oluştu. Başında John Hume vardı. Siyaset sahnesinde o yıllarda adım atmıştı. Şimdi yorgundu, hastaydı ve bir dönemin muhasebesini her gece yeni baştan yapıyordu. Kuzey İrlanda'da Katolik cemaate uygulanan ayrımcılık, 1960'larda bir sivil haklar hareketine yol açtı. Ben de bu hareketin ön saflarında yer aldım. Bu hareketin amacı mezhepsel hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlar arasında eşit muamelenin sağlanmasıydı. Hareket büyük yankı uyandırdı ve önemli gelişmeler sağlandı. Hareket büyük çapta Amerikan istihbaratı tarafından yönlendirildi. Dava haklı bir davaydı. Yönlendirmek kolaydı. Düşünün ki bir şehirde tüm kararlar nüfusun üçte birinin elinde ve geri kalan kesime yönelik inanılmaz bir ayrımcılık var. Bir de üstüne işsizlik. Çok güçlü sivil bir hareket başladı. Hemen ardından dış destek geldi. Haklar konusunda uluslararası bir baskı oluştu. Peki o dönemde hiç Sinn Féin Partisi ya da başkalarıyla temasta bulundunuz mu diye soruyorum. Hayır, asla. O dönemde Sosyal Demokrat ve Liberal Parti'yi kurtarmaya çalışıyordum. Hem ben hem de partim teröre karşıydık. Banu Avar'ın Belfast'ta çocuklarla resmi. Bize göre bir ülkenin insanları bölünmüştü. Önemli olan İrlanda halkının birliğiydi. Ama o dönemde Katoliklerin çoğu İRA'yı Sinn Féin Partisi'ni destekledi dedim. Evet, İrlandalı Amerikalılar İRA'ya büyük destek verdiler. Ben buna şiddetle karşı çıktım. Söylediğim gibi ülkemizin insanları bölünmüş durumdaydı ve şiddet onları birleştirmekten ziyade daha da bölerdi. John Hume siyasete ilk girdiği yıllardan beri sosyal demokrat hareketi yaymaya çalışmıştı. Mezhep kavgasını görmezden gelerek yapay çözümler üzerinde uğraştı. Onu görmeye Derry ya da Londonderry'ye, İrlanda Cumhuriyeti sınırına gitmiştim. Şiir gibi yollardan geçerken yol tabelalarında bile iki mezhebin kavgasını izlemiştim. Her bölgenin iki adı, iki tarifi, iki anlamı vardı. Mesela Londonderry aslında Derry olmalıydı. Eğer bir Katolikle konuşurken Londonderry derseniz sert bir tonda Derry diye uyarılırdınız. Silahlar Amerika'dan geliyordu. Belfast Üniversitesi tarih profesörü Paul Bew sıra dışı bir örnekti. Annesi Katolik, babası Protestandı. Bu gibi bir evlilik İrlanda'da hele 1940'larda herhalde parmakla sayılırdı. Ya da hiç yoktu. Bana ailesinin Hindistan'da tanışıp evlendiklerini söyledi. Kuzey İrlanda'da o dönemde böyle bir evliliğin olması mümkün değildi. Belki de o yüzden siyaseten ortada bir yerdeydi. Silahlar Amerika'dan geliyordu. Dünyanın süper gücü Amerika yıllarca teröre verdiği destekle gerçek yüzünü gösterdi. Her fırsatta terörizmi kınıyorlardı. Ama İrlandalı Amerikalılar Kuzey İrlanda'ya silah satarak servet yapıyorlardı. Amerika o dönemde buraya akan silahlara dur demeyi hiç düşünmedi. Bugün de olduğu gibi her iki taraf da oynadı. Çifte standart uyguladı. Belfast'ta akşam inerken Paul Bean şirketin kaynağından söz ediyordu. Carter'ın senatörleri ve çözüm. İrlanda sorunu ilk kez Jimmy Carter zamanında Amerikan gündemine oturdu. Carter'ın 4 senatörü Edward Kennedy, Tim O'Neill, Daniel Moynihan ve Hugh Carey İrlanda'ya çözüm sloganıyla yola çıktılar. İrlanda'ya çeki düzen verilecekti. Tabii silah da. Amerikan hükümeti bir Amerikan İrlanda yatırım fonuyla işe başladı. O günlerde adanın Avrupa'nın kontrolü için iyi bir kapı olduğu görülmüş, İrlanda 50 yıllık plana dahil edilmişti. Kuzey İrlanda'da emperyal güçler ince hesaplar yaparken halk oluk oluk kan döktü. Peder Troy'un kilisesi sırlarla örülüydü. Kilisenin girişinde Peder Troy'a ait bir kitap dikkatini çekiyor. Kitabın her sayfasında geçmişten fotoğraflar 30 yıl öncesine tanıklık ediyor. Korku ve endişe dolu gözleri kameraya takılan insanların fotoğraflarına bakıyorum. Bu kiliseden kalkan onlarca cenazeyi düşünüyorum. 30 Ocak 1972 tarihe kanlı pazar olarak geçecekti. Kanlı olaylardan sadece biriydi. İngiliz Paraşütçü Birliği halka rastgele ateş açmış ve 13 kişi ölmüştü. Halk galeyana gelmişti. Bu olay Katolik gençliğin İRA'ya büyük bir katılımını sağlayacaktı. Olaylar öylesine tırmanacaktı ki Londra, Kuzey İrlanda Parlamentosu Stormont'u feshedecek, Kuzey'i tamamen kendine bağlayacaktı. Stormont geçmişin hayaletiyle baş başa kalacaktı. Terör kanlı pazardan sonra iyice olağanlaştı. İngiliz ordusunca örgütlenen Ulster Kraliyet güçleri gizli ve resmi İngilizce örgütlerin dehşet saçan faaliyetleri, birçok masum insanın yok olup gitmesi, ağzına kadar dolu hapishaneler, işkence hikayeleri Kuzey İrlanda'ya damgasını vurdu. Yıllarca hapislerde haksız yere yatanlar, kazara öldürülenler birçok filmde konu oldu. Mesela 1974'te Guildford'daki bombalama suçlamasıyla hapsedilen 4 kişinin suçsuzluğu 15 yıl sonra ortaya çıktı. Ve terör doğurdu. İRA'da pasif kalmadı. 1979'da kraliçenin kuzeni ve ailesi bombalı bir saldırıda öldürüldü. Başbakan Thatcher'ın ziyareti sırasında Brighton Oteli bombalandı. İngiltere'nin her köşesi yıllarca terörle sarsıldı.